SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı sonrası gelişmeleri derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz.
Türkiye'nin Suriye'ye karşı Bahar Kalkanı adıyla başlattığı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği 5 Mart zirvesi öncesine rast geldi. Bu saldırı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi daha önce yapılan harekatlardan direkt Suriye ordusunu hedef almasıyla ayıran bir saldırı. Türkiye bu saldırıyla 27 Şubat günü kaybettiği 34 askere karşılık veriyor. Türkiye'nin saldırısı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye İdlib'den geri çekilmesi için verdiği sürecin dolması sonrasına da denk geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı harekatının başladığını açıkladığı konuşmada hedefin Rusya olmadığını vurguladı ama Rusya'yı eleştirmekten de kaçınmadı.
Rusya ile görüşmelerimiz sürdürülmektedir. Gelinen aşamada bizim Rusya'dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejim saldırılarının durdurulması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkilerini kullanmalarıdır. Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne bir niyetimiz ne bir maksadımız var. Açıkça ifade etmek gerekirse garantör ülke olarak rejimin yapacağı saldırılardan sorumlu değiliz gibi bir açıklamayı kabul edilebilir bulmuyoruz.
Türkiye'nin yaptığı açıklamalara göre Suriye'nin bazı hava savunma sistemleri tahrip edildi. 2 Suriye uçağı düşürüldü. 100'den fazla tank imha edildi. 2200'den fazla Suriye askeri öldürüldü. 2 uçağın düşürüldüğünü Suriye'de kabul etti. Buna karşılık en az bir de Türk drone'u düşürüldü. Suriye bu rakamın 3 olduğunu ileri sürüyor. Suriye hükümeti İdlib hava sahasını kapattığını açıkladı. Rusya, Suriye hükümetinin hava sahasını kapatmasıyla bölgede Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceğini duyurdu. Türkiye, mültecilerin Avrupa yolunu da açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34 askerin ölümünden sonra sessizliğini bozduğu 29 Şubat konuşmasında kapıları açtıklarını doğruladı. Binlerce mülteci şu anda Yunanistan ve Bulgaristan sınırında karşıya geçmek için fırsat kolluyor. Türkiye yetkililerinin açıklamalarına göre karşıya geçenlerin sayısı 100 bini aştı. Yunanistan polisi sınırdaki yığılmayı göz yaşartıcı bombalarla engellemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Şubat konuşması sınırların neden açıldığına da açıklık getirdi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile arasında geçen bir konuşmayı aktararak göçmenler için verilen para sözünün yerine getirilmediğini kaydetti.
O zaman dedim bir an önce bunu göndermeniz lazım. Siz bana daha önce bu göçmenlerle, mültecilerle ilgili ben yılda 1 milyar avro, 2 milyar avro harcıyorum demiştiniz. Gerekli desteği de veririm demiştiniz. Peki nerede? Yok. Yani güvenmek mümkün değil. Hep söylüyorum ya, biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz. Onun için de Rabbim bereketini versin inşallah. Bu işleri de bu şekilde yürütüyoruz, yürüteceğiz.
Erdoğan artık Türkiye'nin daha fazla göçmen alamayacağını da ekledi. Avrupa Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi'ne göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırları açarak Avrupa'ya şantaj yapıyor. Erdoğan, 34 askerin ölümüyle sonuçlanan İdlib saldırısından sonra 2 gün herhangi bir açıklama yapmadı. Yaptığı bu ilk konuşmada gülerek konuşması sosyal medyada tepki topladı. Türkiye'nin İdlib'de başlattığı saldırı, Türkiye'de hükümeti destekleyenler arasında milliyetçi bir dalga yaratılmasına neden oldu. Erdoğan'ı destekleyen yazarlardan Hilal Kaplan, Esad rejim güçlerine yönelik 9 yıldır ilk kez gerek gerçekleştirilen saldırıdan dolayı oldu ve hükümetle gurur duyduğunu paylaştı. Yine hükümeti destekleyen yazar İbrahim Karagül, "Hatay gibi Halep de bizimdir" diye yazdı. Türkiye'de Rusya karşıtlığı da arttı. Şimdi dinleyeceğiniz değerlendirme, Kamuoyu Araştırmaları Şirketi sahibi Adil Gür'ün bir televizyon kanalında dün akşam yaptığı ve Türkiye'de tepki toplayan bir değerlendirme oldu.
Aydan Post Rus'tan dost olmaz. Hem stüdyodaki hem ekran başındaki tüm kadınlardan özür dileyerek Ruslardan dost başka türlü dost olur sadece.
İki sorunun yanıtı merak ediliyor. Birinci soru, Rusya en azından şu aşamada neden Türkiye'nin Suriye ordusuna saldırmasına sessiz kalıyor? İkinci soru, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce 5 Mart görüşmesini o gün başka işleri olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Neden Erdoğan'la görüşme konusunda fikir değiştirdi? Askeri uzmanların üzerinde anlaştığı bir nokta, 34 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı büyük bir ihtimalle Suriye değil, Rus jetlerinin gerçekleştirmiş olması. Askeri uzmanlara göre 27 Şubat saldırısı gece gerçekleştirildi. Bu uzmanlara göre Suriye uçaklarının gece saldırısı yapabilecek uçaklar olmaması dikkat çekiyor. Uçaklar olsa olsa Rus uçakları olacağına inanıyor bu uzmanlar. Özellikle yabancı uzmanların açıklamakta zorlandığı iki de nokta var. Bunlardan birincisi, Rusya'nın gelişmelere yumuşak tepkisi. Diğeri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya karşı şu sözlerde gösterdiği kendine güven.
Dün Sayın Putin'e de söyledim. Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üst kuracaksanız üstü gene kurun. Ama şu anda orada siz bizim önümüzden çekilin. Bizi rejimle baş başa bırakın. Ha biz de rejimle gereğini yaparız.
Putin, Suriye güçlerinin 29 Şubat'a kadar İbrit'ten çekilmesi için süre veren Erdoğan'ı küçümsedi mi? Rus İmparatorluğu adlı kitabın yazarı Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacı Kevork Oksaknyan, Rusya'nın müdahalede çekingen davranmasının Erdoğan'ı kurtarmanın yanı sıra Suriye rejimini de taviz verme konusunda yumuşatmak istemesinden kaynaklandığına inanıyor. Diğer bazıları, Putin'in Erdoğan'ın ne kadar ileri gidebileceğini yanlış hesaplasa bile son tahlilde bölgede gerginliğin azalmasında kararı veren unsur olacağını söylüyor. El Monitör yazarı Amber'in Zaman'a isim vermeden konuşan batılı bir diplomatsa, Erdoğan'ın Putin'in satranç tahtasında tavla oynadığını, köşeye sıkıştıkça pervasızlaştığını kaydediyor. Duvar Gazetesi yazarı Orta Doğu uzmanı Fehim Taştekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli konuşmasını şu sözlerle değerlendirmiş. Resmen teyitli 36 askerin kaybı üzerinden 2 gün geçtikten sonra ilk kez konuştuğunda gülümsüyordu. Bir şeylerden emin olmanın rahatlığı vardı sanki. NATO'dan yardım sözü mü gülümseten, yoksa Rusya'nın birkaç günlüğüne gardını düşürme kararı mı? Türkiye'deki diğer değerlendirmelere de bakacak olursak, Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu'na göre İblit'te durumun bu aşamaya gelmesinin nedeni lobiler. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Suriye'de Amerika ve Rusya'nın ikili oynadığını, tavşana kaç, tazıya tut politikası izlediğini, her ikisinin de Türkiye idarecilerini başarıyla uyuttuğunu yazmış. Kafalarında 40 tilki, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Silindirin ezdiği gibi aralarında ezilen biz oluyoruz. Bizi yönetenler de bu durumun farkında ama çare olarak buldukları tek şey ona buna sert çıkmak, posta koymak, diyor Çolaşan. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye lideri Esad'ı eleştirmemekle suçluyor ve sınırımıza yüz binlerce Suriyelinin yığıldığının temel sorumlusu olan şu Esad'a da bir tek şey olsun söyleseniz nasıl olur diye soruyor. Yine Orta Doğu uzmanı Fehim Taştekin, Putin-Erdoğan görüşmesine kadar Rusya, Türkiye'ye karşı anlayışlı, sahadaki müttefiklerine karşı önleyici ve cezalandırıcı olmayı seçen ikili bir strateji güdebilir diye yazmış. Liderler buluşmasından, yani 5 Mart'taki toplantıdan ne çıkacağını da öngörmek zor diye ekliyor. Ve son olarak bir not. Türkiye'nin İdlib kentinde 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Salı günü, yani yarın, kapalı bir oturum yapılacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.